Şimdi bunu kısa bir şekilde özetledikten sonra kaldığım yerden devam etmek istiyorum sevgili kardeşler. Ya şimdi burada dedik ya Rabbimiz öğrencilerine bir öneri getirdi. Yani şöyle söyleyeyim, içinde bulundukları bu durumdan ya da süreci, o durumu iyi götürebilmeleri için, başarılı bir şekilde götürebilmeleri için İsa Mesih onlara bana güvenin dedi. Ama çok ilginç olan bir şey, bana güvenin diyerek çekip gitmedi Rab. Bu çok ilginç bir şey. Yani soyut bir kavramla bana güvenin. Soyut bir kavram değil mi? Somut biliyorsunuz, konkret. Soyut ne oluyor Almanca? Abstrakt mı oluyor? Absolut. Yani soyut. Ya. Yok, yok. Somut konkret oluyor değil mi? Onun tersi abstrakt değil mi? Ha doğru, soyut. Yani Rab şunu söylemedi. Bana güvenin. Soyut bir şey. Değil mi? Bana güvenin. Ve bu şekilde onları terk edip gitmedi sevgili kardeşler. Burası bence çok çok önemli. Çünkü neden? Öğrenciler o ana ona güvenmiş olsalar bile, yani Rablerine güvenmiş olsalar bile, bu güvenin sınırlı bir güven olacağını biliyordu Rabbimiz. Yani evet, öğrenciler Rab'be güveneceklerdi ama bu güvenin sınırlı bir güven olacağını Rab çok iyi bir şekilde biliyordu ve görüyordu. Bu yüzden güvenle sarsılmadan dik bir şekilde durarak devam edebilmeleri için ileriye dönük, yani sonsuza dek birlikte olabilecekleri o yer konusunda ne yaptı? Açıklamalarda bulundu. Yani çok ilginç. Bana güvenin diyerek onları soyut bir kavramla baş başa bırakmadı. Onların önüne bir hedef koydu. Bu çok önemli. Demek ki hedef yoksa bir şekilde yürüyebilmek o kadar kolay değil. Şimdi ben size sorsam, hepimizin hedefleri var değil mi? Öyle değil mi Çiğdem? Mutlaka senin de hayatta bir hedefin var. Belki çocukların için bir hedefin var. Eşin için belki bir hedefin var. Belki kendin için bir hedefin var. Mutlaka senin de öyle. Eylem senin de öyle. Hepimizin kafamızda koyduğumuz bir takım hedefler var. Rabbimiz bana güven diyerekten soyut bir kavramla onları baş başa bırakmadı. Gidebilecekleri, hani sonsuza dek birlikte olabilecekleri yer konusunda onlara bir hedef koydu. Yani öğrenciler biliyorlardı ki ne olursa olsun, nasıl bir sıkıntı olursa olsun, nasıl bir zorlukla çekersek çekelim, sonuçta biliyorum ki ben Rabbimle beraber sonsuza dek onunla birlikte olacağım. Bu onları gerçekten ayakta tutuyor. Yani amaç buydu. Onlar hem neden güvenmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyordu. Hem de bu güvenin boşa gitmeyeceğini bilmeleri, anlamaları gerekiyordu. Onun için onlara yine gelip sizi yanıma alacağım diye orada vurguluyor. Bu çok harika bir hedef gerçekten. Yine geleceğim ve sizi yanıma alacağım. Güvenin ötesinde bir de onların önüne capcanlı, direkt bir hedef koydu değerli kardeşler. O hedef onların geleceğe, öğrencileri geleceğe adım adım taşıyacaktı. O hedef onları ayakta tuttu. O hedef onları umutlandırdı. Umutlarını tazeledi sevgili kardeşler. Onun için ben de zaman zaman içinde bulunduğum zorluklar içerisinde gerçekten ileride beni bekleyen o sonucu düşündüğüm zaman gerçekten büyük teselli buluyorum. Bunu yürek doluyla söylüyorum sevgili kardeşler. Siz de bunu düşünün. Bakın, o sıkıntılarda, o zorluklarda mücadele ederken insan şunu tekrar hatırlamış olması. Evet, biliyorum sıkıntıdayım. Bu sıkıntıların her birinin bir nedeni var, bir amacı var. Rab yine bunları benim yararım için kullanıyor. Ama ben biliyorum ki sonuçta Rabbim ile birlikte baş başa sonsuza dek olacağım. Ve bu otomatikman doğrudan insanı ne yapıyor? Teselli ediyor değerli kardeşler. Çünkü benim sonsuza dek Rabbimle beraber olmam, bilmiyorum sizin yüreğinizdeki duyguların hangi noktada olduğunu, ama benim ileride öldüğüm zaman Tanrım'la beraber olacağımı bilmek benim yüreğimde müthiş bir esenlik sağlıyor. Yani şöyle diyorum, gideceğim o göksel vatanı, o gideceğim o göksel mekanı anlamlı kılan, nitelikli kılan, geçen hafta da söylemiştim, neydi? Özlem, Rab ile birlikte olacağımız, değil mi? Yani benim o göksel vatanı anlamlı kılan, Rab ile olacağım o mekanı anlamlı kılan, Rab ile birlikte olacağım. Yani biliyorum ki, evet, yani cenneti cennet yapan diyelim, özellik İsa Mesih'in orada olmasıdır, Tanrı'nın orada olmasıdır. Özelliği budur, onun başka bir özelliği yok. Bu harika bir şey. Onun için ben orada cennette olacağım başka bir şey, ama Rab ile beraber, onunla birlikte sonsuza dek orada olacağım bambaşka bir duygu. İşte bu dört ayetli kısa parça içerisinde Rabbin öğrencilerine verdiği dört çeşit güvence var. Yani dört ayrı biçimde İsa öğrencilerine güvence veriyor. Bu dört ayetlik kısa parça içerisinde dört ayrı güvence veriyor İsa öğrencilerine. Bunlardan birincisi ne? Bunlardan birincisi şu. Nedeni ne olursa olsun, öğrenciler şunu bilmeleri gerekiyordu ki, tüm kontrol, tüm yönetim onun elinde. Yani öğrenciler şunu bilmesi gerekiyordu. İçinde bulundukları durum ne olursa olsun, ağırlığı, rengi ne olursa olsun, bilmeleri gerekiyor ki bütün her şey Rabbin kontrolünde. Rabbin eli altında, onun yönetiminde. Bu yönde onlara ne yapıyordu? Güvence veriyordu. Birinci noktamız bu. Demek ki karşımızda dikili olan durumlar karşısında bütün her şeyin Rab Tanrımızın elinde, onun kontrolünde olduğunu bilmek gerçekten insanı müthiş teselli ediyor. Her şey onun kontrolünde. Şimdi düşünün, eğer ben bazen sıkıntılar içerisindeyken, sorunlar içerisindeyken, hepimiz yaşıyoruz, iki ayağımız bir pabuç içerisine giriyor bazen. Bocalıyoruz, şaşırıyoruz, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bu neden oluyor? Bunun tek nedeni, bu noktayı unutuyoruz sevgili kardeşler. Aslında bilmemiz gerekiyor ki o içinde bulunduğum süreç içerisinde aslında bütün yönetim Tanrı'nın elinde. Onun kontrolü dışında hiçbir şey olmuyor. Tesadüf, hiçbir şey yok. Şans eseri oluşan hiçbir şey yok. Bütün her şey Tanrı'nın elinde, onun yönetiminde, onun kontrolünde. Ama şimdi düşünün. Romalı askerler gelmişler. İsa'yı tutuklamışlar. Şimdi böyle bir süreç var. Geliyor Romalı askerler, İsa'yı tutukluyor. İsa'yı yakalıyorlar. Öğrenciler bu noktada nasıl şunu düşünebilirler ki, ya bütün yönetim İsa Mesih'in elinde. Madem ki İsa Mesih'in elinde, de niye o zaman askerler onu tutukladı, onu etkisiz hale getirdi? Yani öğrencilerin farklı bir noktada olmalarının bir anlamsızlığı yok burada. Yani bir olumsuz bir gelişme var. Askerler gelmiş, İsa'yı tutuklamışlar. Bu tutuklama süresi içerisinde öğrencilerin kalkıp da her şey Tanrı'nın yönetimi altında, her şey İsa'nın yönetimi altında diye düşünmeleri bence mümkün değil. Yani tam tersini düşünmek, daha doğrusu her şey Tanrı'nın yönetimi altında olmadığını düşünmek çok daha doğal aslında. Öyle bir durumda. Ama duruma baktığımız zaman sevgili kardeşler, şeytanın Tanrı'nın planını bozma konusunda başarı elde etmiş gibi görülüyordu. Öğrencilerin gözünde de öyle. Yani Askerler tutukladığında İsa'yı etkisiz hale getirdiğinde evet şeytan hedefine ulaşmıştı. İstediği hedefe ulaşmıştı. Öyle bir görüntü öğrencilerin gözlerinin önünde canlanıyordu. Ve şunu akıldan çıkarmamak gerekiyor ki değerli kardeşler, İsa Mesih'in daha önce geçen hafta söylediğim gibi yapmış olduğu mucizeler, yapmış olduğu doğaüstü olaylar sonucunda hem halk hem de öğrenciler gerçekten de dünyaya gelecek olan bir peygamber, bir kral, yani yersel bir krallığın kurulacağını hayal ediyorlardı. Yani sanki İsa evet geldi, her şeyi denetimi altına alacak ve krallığını bu yeryüzünde kuracak. Hatta düşünün o 5000 kişiyi, Yuhanna 6. bölümdü yanılmıyorsam, Yuhanna 6. bölümde İsa ne yaptı? 5000 kişiyi doğaüstü bir şekilde doyurdu, değil mi? Doyurduktan sonra oradaki insanlar ne dediler biliyor musunuz? Bakın 6. bölüme, Yuhanna 6. bölümde olacak yanılmıyorsam. Yuhanna 6. bölüm 15. ayet. Ne diyor orada? Ne diyor eylem?
İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine daha çekildi.
Ya görebiliyor musunuz değerli kardeşler? İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden onların arasına ayrılıp gidiyor. Yani halk 15'i de oku istersen 15'te de çok ilginç bir ifade var. Gerçekten de diyor dünyaya gelmesi beklenen peygamber budur diyorlar değil mi? Yani hem halk hem öğrenciler yersel kralımız artık geldi. Yersel egemenliğini, krallığını gelip bu yeryüzünde kuracak umudunda idiler. Ama görüyoruz ve anlıyoruz ki Rabbimizin krallığı yersel krallık değildi. Yani bir krallık kurmaya, bir başbakan olmaya, hükümet başında bir yönetici, yönetici olmaya kesinlikle gelmedi. O göreve soyunmadı Rabbimiz. Onun krallığı göksel bir krallıktı. Ama öğrenciler, ne halk ne de öğrenciler bunu tam olaraktan anlamamışlardı sevgili kardeşler. Onun için Mesih'in ölümü onların düşüncelerine, onların tasarılarına, planlarına ters düşüyordu. Ya madem ki şimdi kral olacak, yönetici olacak, başımızda olacak, şimdi ne anlamı var bunun şimdi ta ölüme gitmesi? Onun için bir anlam veremediler. Bir bağlantı kuramadılar sevgili kardeşler. Onun için İsa onlara tüm bunların Tanrı'nın tasarısı içinde yer aldığını, tüm her şeyin Tanrı'nın istemi doğrultusunda yürüdüğünü söylüyordu onlara. Ama bu yüzden ayrılması gerekiyordu. Bu yüzden onları bedenen bırakması gerekiyordu. Ve onlara cennette, o göksel mekanda yer ayarlayabilmesi için onları bırakması, onlardan ayrılması gerekiyordu sevgili kardeşler. Ancak Rabbimizin ölümüyle, dirilişiyle ancak bu gerçekleşebilirdi. Bedenen onların yanından ayrılmasıyla ancak bu gerçekleşebilirdi. Onun için bunu bu şekilde görmemiz, anlamamız gerekiyor. Bir başka nokta da burada, bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Sonrasında da Rab onları kutsal ruhu gönderecek, gönderme konusunda onları ne yaptı? Teselli etti değil mi? Ben gidiyorum ama siz yine yalnız olmayacaksınız. Siz yine tek başınıza kalmayacaksınız. Teselli edecek, sizi ayakta tutabilecek, destek verebilecek kutsal ruhu size gönderiyorum dedi. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı süreç ya da durumlar bize gerçekten de sevgili kardeşler çok umutsuz görülebilir. Yani bizi çok sıkıntılı bir süreç içerisine sokabilir. Ve bunlar böyle bu şekilde devam ederken, tüm bunlar olurken Tanrı nerede diye isyan ettiğimiz dönemler mutlaka olmuştur sevgili kardeşler. Ve bu sıkıntılı süreç içerisinde bu tür duygular yaşamak bizi hiç ama hiç şaşırtmasın değerli kardeşlerim. Ama şunu söylemek istiyorum. Bütün her şeye rağmen, bütün zor koşullara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen Romalılar 8. bölümdeki sözler aslında bizleri teselli edebilecek nitelikte. Bakın Romalılar 8. bölüme baktığımız zaman orada Rabbimiz aslında bizleri o sıkıntılı süreç içerisinde ayakta durabilmemize yardım edebilecek sözlerle bizi teselli ediyor. 28. ayete bakın. 8. bölümün 28. ayeti. Romalılar 8, ayet 28. 8-28. Özlem buldun mu onu? Bir zahmet okur musun? Bakın hani bundan daha güzel teselli eden sözler olabilir mi değerli kardeşler? Kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte, yani bizlerle birlikte, bizlerle birlikte her durumda, bakın bir sınırlama yok, bir kategori yok. Her durumda diyor, iyilik için etkin olduğunu biliriz. Demek ki bizim hayatımız şans dediğimiz ya da tesadüf dediğimiz ya da kader olarak ifade ettiğimiz olgulara bağlı olarak hareket etmiyor. Bizim hayatımız, tekrar söylüyorum, şans dediğimiz, tesadüf dediğimiz ya da kader olarak ifade ettiğimiz olgularla hareket etmiyor. Ama nasıl hareket ediyor? Her şey bizi seven ve her şeyi Rabbimizin kontrolünde, onun yönetimi altında hareket ediyor değerli kardeşler. Bu bizleri teselli etsin. Onun için sonraki ayete bakın. 8. bölümün 37. ayetine bakın lütfen. 37. ayeti atlayın. 8-37'ye bakın ne diyor? O güvenle Pavlos diyor ki bizi sevenin aracılığıyla diyor. Yani Rab İsa Mesih aracılığıyla bu durumların, hangi durumların? İçinde bulunduğumuz durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Şimdi ne anlıyoruz burada? Bizi sevenin aracılığıyla, yani bizi seven Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla bu durumların, yani içinde bulunduğumuz sıkıntılı sürecin hepsinde galiplerden üstünüz diyor sevgili kardeşler. Yani önümüze iblis hangi engeli ya da engelleri koymuş olursa olsun Rabbimiz o olumsuz görülen engelleri iyiye çevirebilecek yeterlilikte. Tekrar söylüyorum. İçinde bulunduğumuz bütün olumsuzlukları, bütün hoşumuza gitmeyen o sıkıntılı süreci Rabbimiz iyiye çevirebilecek yeterlilikte değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz senin içinde bulunduğun bütün bu sıkıntıları senin yararın için, yararına, senin ruhsal alanda gelişip büyümene katkı sağlaması için, sağlamaları için ne yapıyor? İzin veriyor. İzin veriyor. Sen daha iyi bir noktaya gelebilirsin diye değerli kardeşler. Onun için diyor ki bu sıkıntılı süreç içerisinde senin yapman gereken tek bir şey var. Bana güvenmeye devam et diyor. Bana sırtını yaslamaya devam et. Yapacağım başka hiçbir şey yok. Her zaman söylüyorum burada. Tanrı bu sıkıntıları yapan o değil. Her zaman diyoruz değil mi? Tanrı sıkıntıları, problemleri yapmıyor ama içinden geçmemize izin veriyor. Durdurmuyor. O süreci durdurmuyor. Çünkü onlar aracılığıyla seni olman gereken noktaya gelmeni sağlıyor değerli kardeşler. Bu çok önemli bir şey. Senin olman gereken noktaya gelebilmenin koşulu da o süreci, o sıkıntılı süreci, o sıkıntılı süreç içerisinden geçmene bağlı sevgili kardeşler. Senin o çocuğunla ilgili o sorun, o sıkıntı, o yaşadıkların, bütün o yaşadıklarınız, o olumsuzlukların hepsi, hepimiz de değişik olumsuzluklar yaşıyoruz. Hepsi her birimizin yararı için. Bakın çok ilginçtir. Sorsam senin sıkıntın benimkine benzemiyor. Doğru mu Eylem? Senin sıkıntın benim sıkıntıma benzemiyor. Özlem'in sıkıntısı da Çiğdem'inkine mutlaka benzemiyor. Ama Çiğdem'inki de Krishna ya da Ayşe'ninkine benzemiyor. Neden? Çünkü senin olman gereken nokta, benim olmam gereken nokta ya da şu anda bulunduğum nokta, senin bulunduğun nokta, onun bulunduğu nokta, öbürünün bulunduğu nokta aynı değil. Farklı farklı noktalardayız aslında. Ama Tanrı öyle olaylara izin veriyor ki olman gereken noktaya seni getirebilmesi için renkleri, sıkıntılardan geçmemize izin veriyor ama renkleri farklı. Renkleri farklı. O kadar basit. Renkleri farklı sevgili kardeşler. Onun için biz bütün sıkıntılarımızı, hoşumuza gitse de gitmese de, bunu açık bir dille ifade ediyorum, kendi yararımız için görmemiz gerekiyor. Onun için Rab kendi üzerine düşeni zaten yapıyor. Bizler de bunu bu şekilde görürsek, sağlıklı bir şekilde adımlarımızı atarak ileriye doğru ilerleyişimiz devam edebilir sevgili kardeşler. Onun için Korintoslara yazılan mektupta çok güzel bir şekilde, teşvik edici bir şekilde 12. bölümde, Korintoslara yazılan ikinci mektup 12. bölümde bu şeyleri iyiye çevireceği güvencesini veriyor bize. O kötü durumları iyiye çevireceği güvencesini veriyor. Çok net bir şekilde. 7'den 10'a kadar açabilir misiniz lütfen? 12. bölüm, 2. Korintoslar mektubu 12. bölüm. 7. ayetten 10. ayete kadar olan o parça. Biraz uzun bir parça. Onu bulan var mı? Hemen oku istersen Eylem. Evet.
Gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak için Rabbe 3 kez yalvardım. Ama o bana, lütfum sana yeter.
Bak burada dur. Çok ilginç. Bak 3 kez yalvarıyor. Biz belki 10 kez yalvarıyoruz bazen bazı durumlarda. Tanrı o Pavlos'un içinde bulunduğu, hani diken olaraktan ifade ettiği, simgesel anlamda diken olaraktan ifade ettiği sorunu ortadan kaldırmadı Tanrı. Çok ilginç. 3 kez dua etmesine rağmen. Evet. Evet.
Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır dedi. İşte o, işte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm.
Bu sözler beni o kadar teselli ediyor ki değerli kardeşler, bakın. Söylenecek çok şey var ama ben bir şey söyleyeyim en azından burada, bakın. Diyor ki, Pavlos bunu çok net bir şekilde şunu söylüyor. Ve ben de bunu defalarca hayatımda yaşadım. Ne zaman güçsüzsem diyor Pavlos, o zaman güçlüyüm. Bu nasıl olur değerli kardeşler? Bana söyleyebilir misiniz? Bir insan ne zaman güçsüzse o zaman güçlüyüm. Bir çelişki gibi, bir paradoks yok mu bunda? Evet. Evet. Aslında tam evet böyle. Onu biraz daha açalım. Ben şimdi şöyle bakıyorum. Ben eğer durumlar içerisinde varlığımı sürdürürken kendi gücümün ve enerjimin o durumlar içerisinde ne kadar yetersiz olduğunu anladığım an, ben yetersizim, ben bunu götürecek nitelikte değildim, ben bu gerçeği kavradığım zaman, o zaman Rabbin gücünün ne kadar gerekli olduğunu anlamış, kavramış oluyorum sevgili kardeşler. Bu kadar açık. Yani eğer ben güçsüzlüğümü kabul etmedikçe, dikkat edin, Ben güçsüzlüğümü, zayıflığımı, enerjisiz olduğumu keşfettiğim an Rabbin enerjisine, onun gücüne ne kadar gereksinim olduğunu anlıyorum. Ben o gücü anladığım zaman evet, o zaman ne oluyor? Ben o güce yaslanıyorum, değil mi? Şimdi kendimin güçsüz olduğunu anlıyorum. Rabbin gücünün ne kadar harika bir güç olduğunu kavruyorum. O güce sırtımı yaslıyorum. O zaman ne yapıyor? O güç beni taşıyor. Demek ki o güç de benim gücümü güçlendiriyor aslında. Ama ben kendimi bir hiç olaraktan gördüğüm zaman, anladığım zaman. Onun için Kolosenler'de Paulus yine birinci bölümde buna benzer çok ilginç bir ifade kullanıyor. 11. ayete bakabilir misiniz? Rabbin yüce gücünden söz ediyor yine orada. Gücünü ifade ediyor. 1. bölüm Kolosenler 1. Kolosenler 1. Evet, 11. Buldun mu? Okuyabilir misin lütfen?
Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.
Bak, bir daha yavaş yavaş okur musun? Çok harika sözler bunlar.
Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmemiz
için... Bitti, dur orada. Bak, her şeye katlanabilmemiz için sabırla, yani sabırlı olmamıza katkı sağlayan da Rabbin gücü, bakın dikkat edin. Beni sabırlı kılan da Tanrı'nın gücü. Tanrı'nın gücü beni sabırlı kılıyor. Tanrı'nın gücü benim daha sabırlı olmamı sağlıyor. Evet.
Sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.
Bak, onun bir şeyine dayanarak değil, gücüne dayanarak. Demek ki ben Rabbin gücüne sırtımı yasladığım zaman güç buluyorum. Ve o sorunu aşmakta başarı elde ediyorum. Bu kadar basit. Ama kendinin bir hiç olduğunu görmen gerekiyor. Ne kadar zayıf olduğunu görmen gerekiyor sevgili kardeşler. Demek ki iman hayatını kendi gücümüzle, iman yaşamını kendi enerjimizle götürebilmemiz mümkün değil. Demek ki Tanrı'nın gücüne, Tanrı'nın desteğine gereksinim var. Onun için Paulus tüm herkesin, onun izleyicilerine diyor ki ancak bu süreci götürebilmenin koşulu onun gücüne yaslanarak, yani ona güvenerek bu süreci sağlıklı bir şekilde götürebilirsiniz değerli kardeşler. Yani o güçten biraz biz almış olmuyoruz gücümüzü ona yasladığımız zaman, ondan birazcık almış olmuyoruz. Aslında biz o güce tamamen bel bağlamış oluyoruz. Aslında o güçle beraber ancak devam edebiliyoruz sevgili kardeşler. Ve harika olan Tanrı çocuğunun sabırla acılara katlanıp tüm sıkıntılara karşı şükürle yanıt verebilmesi. Demek ki sıkıntılar içerisindeyken bile sabırla yanıt verebilmesi mümkün. Harika olan bu. Demek ki bir imanlı kişi içinde bulunduğu sıkıntılar karşısında sabırla onlara nasıl yanıt verebilir? Ancak Rabbin gücüne yaslanarak. Rabbin gücüne yaslanarak bunu ancak gerçekleştirebilir sevgili kardeşler. Onun için haberci Paulus'un bir sıkıntısı olduğu var kesin. Bu sıkıntının ne olduğu bize açıklanmıyor. Bedensel sıkıntısı mı vardı? Yoksa psikolojik bir sıkıntısı mı vardı? Bir bunalım içerisinde miydi Paulus? Tam olaraktan bize açıklanmıyor. Ama sadece o sıkıntıyı bizim anlayabilmemiz için dikene benzetiyor. İçinde bulunduğu o durumu, sıkıntıyı dikene benzetiyor. Ama burada ilginç bir ifade var. Bakın dikkat edin, bu Korintoslar'da okuduğumuz, 12. bölümde okuduğumuz ayetler içerisinde sıkıntının kaynağının Tanrı'nın olmadığını görüyoruz. Sıkıntının kaynağının Tanrı'nın olmadığını görüyoruz. Tam tersine şeytanın olduğu vurgulanıyor. Bakın, değil mi? Gururlanmayayım diye bir diken beni yumurmak için şeytan meleği verildi diyor. Bakın, Tanrı'dan kaynaklanmadığı kesin. Dedim ya, Tanrı yapmıyor ama izin veriyor. Kaynağı iblis olduğu burada çok net bir şekilde anlaşılıyor sevgili kardeşler. Onun için bu diken, Pavlos'un içinde bulunduğu bu sıkıntı, diken olarak da ifade ettiği bu sıkıntı, Pavlos'a bir yarar getirdi mi? Bu sıkıntı ona bir yarar getirdi mi? Ne getirdi? Evet. Çok güzel. Sonra? Çok güzel. Evet. Evet. Çok net bir şekilde değerli kardeşler, bu içinde bulunduğu sıkıntı Pavlos'u kırdı. Pavlos'u kırdı. Pavlos'u daha alçak gönüllü olmasını sağladı. Bakın, dikkat edin. Sıkıntılı süreç Pavlos'u Tanrı'nın önünde kırdı. Onu daha çok alçak gönüllü yaptı ve alçak gönüllü bir şekilde Tanrı'ya hizmet etmesini sağladı. Alçak gönüllü olmasını sağlayarak alçak gönüllü bir şekilde daha etkin, daha verimli biçimde hizmet etmesini sağladı sevgili kardeşler. Demek ki diyebiliriz, Tanrı çirkinlikleri iyiye çeviren Tanrı. Tanrı çirkinlikleri güzelliğe çeviren Tanrı. Onun için bu gerçeği çok iyi kavramış olan Pavlos, haberci Pavlos, çok net bir şekilde son bir ayetle sizi baş başa bırakacağım. Son okuduğumuz ayet içerisinde tekrar 12. bölümün 10. ayetine dikkatinizi çekeceğim. Orayı tekrar okuyalım lütfen. 12. Korintoslar'da 12. bölüm dedik. 10. ayetine bakıyoruz. Ne diyor orada? Tekrar okuyalım onu. Mesih uğruna diyor. Doğru mu? Güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri, darlıkları sevinçle karşılıyorum. Bakın, bunu nasıl söyleyebiliyor? O sıkıntılar içerisindeyken elde ettiği sonuç karşısında bunu söyleyebiliyor. Sıkıntılar ona anlamlı bir değer kattı. Hatırlıyor musunuz sevgili kardeşler? 2 hafta önce burada ben bir şey söyledim size. Dedim ki, sevgili kardeşlerim, bizler kim ve kime ait olduğumuzu unutmayalım dedim. Onun, bunun elinde piyon taşları, satrançta oynanan değersiz piyon taşları değiliz dedim. Bizler Rabbin önünde değerli taşlarız. Ve bizler hiçbir zaman kime ait olduğumuzu unutmayacağız değerli kardeşler. Bizler bu yüzden sıkıntılardan kaçmamız mümkün değil. Önemli olan zorluklar içerisindeyken nasıl davrandığımız çok önemli. Zorluklardan kaçmak mümkün değil ama zorluklarda nasıl davranmamız gerektiğini bilmek asıl önemli olan nokta sevgili kardeşler. Onun için bütün sıkıntıların bir amacı var. Bir amaca hizmet ediyor. Onun için şunu söylüyorum belki son olarak da. Şunu söylüyorum. Sıkıntılarımızı, sorunlarımızı, dertlerimizi, problemlerimizi birer dost olarak görelim. Birer düşman olarak görmeyelim. Bu belki zor gelebilir bize. Bütün sorunlarımızı, sıkıntılarımızı bir dost olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü neden? Her bir zorluk bir amaca hizmet ettiği için. Bakın, şöyle düşünün. Doğa bile sadece güneşe mi ihtiyacı var doğanın? Sorarım size. Doğanın sadece güneşe mi ihtiyacı var? Hayır. Karanlık bulutlara ihtiyacı yok mu? Karanlık bulutlara da ihtiyacı var. Yani yağmura da ihtiyacı var. Demek ki her güllük gülistanlık görüyoruz ama her zaman güneş. Bu da doğa için iyi değil. Karanlık çöl olur. Doğru söylüyorsun. Çöl olur. Ama kara bulutlara da ihtiyaç var ki yağmur yağsın, doğa da canlansın. Rab de bizi canlandırmak için, ayağa kaldırmak için o karanlık bulutlara izin veriyor, bizi daha iyi bir noktaya getirsin diye. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Ben ancak amin diyelim. Buna amin diyelim. Gerçekten harika bir Rabbimiz var. Biz anlasak da anlamasak da değerli kardeşler, sorunların nedenini Rab Tanrımız onun her birini, bütün sıkıntılarımızı kendi yüceliği için, bizim yararımız için kullanıyor. Eğelim yüreklerimizi, böyle bir Tanrı'ya sahip olduğumuz için şükredelim. Gerçekten sıkıntılarda dahi bizi taşıyan bir Tanrı var, hamdolsun. Sıkıntılar yoluyla bizi eğiten bir Tanrı var. Şükürler olsun ki yalnız değiliz. Bu yaşamda yalnız değiliz sevgili kardeşler. Her zamanki gibi 25-30 saniye sonra Sami yine toplantımızı duayla kapatır.